Ayrım 13 sayfa 104. Hector, 4 kıdemli saha ajanıyla CDL Razik terminalinde operasyon odasındaki masanın etrafında bir araya gelmişti. Hararetli bir tartışma içindeydiler. Hazel bir tarafta oturmuş, büyük bir kısmı Arapça olan tartışmayı takip etmeye çalışıyordu. Sonunda vazgeçerek Hector'ın kendisiyle çalışmak üzere seçtiği adamları incelemeye başladı. Bunlar Kayla'yı kurtarabilecek ya da bunu denerken başarısızlığa uğrayacak olan adamlardan bir kısmıydı. Kendisini insan sarrafı olarak nitelendirebilirdi ve adamların her biri hakkında Hector'a uzun uzun konuşmuştu. Sonuç olarak doğru insanları seçtiğini kabul etti. Adamların ikisi Avrupalıydı. Birincisi David Imbiss, genç, çocuksu yüzü ve tıknaz görünen biriydi. Oysa derisinin altında yağ yerine bir kas tabakası vardı. Hector onu Afganistan'da kendi yönettiği Tugay'da geçici görevle irtibat subayı olarak çalışan eski bir piyade yüzbaşısı olarak tanıtmıştı. Ordudaki görevinden ayrıldığında bir bronz yıldıza ve birkaç savaş yarasına sahipti. Hector Hazel'a adamın Kaliforniya'ya döndüğünde karısının onu terk ettiğini öğrendiğini ve kadının tek çocuklarını da alarak üniversiteden tanıdığı bir portakal üreticisiyle birlikte yaşamaya başladığını anlatmıştı. David'in aldatıcı çocuksu ve temiz yüzünün ardında sert, zeki ve bilgili bir adam yatıyordu. Askeri eğitimi sırasında bilgisayar ve elektronik uzmanı haline gelmişti ki bu beceriler Hector'ın gözünde çok değerliydi. Hector'ın sağ tarafında masaya yaslanmış olarak duran Paddy O'Quinn'di. Hector'dan çok daha gençti ve SAS komandosu olarak onun altında görev yapmıştı. Uzun boylu, ince ve kaslı yapılı, hızlı reflekslere ve daha da hızlı çalışan bir zekaya sahipti. Küçük bir değerlendirme hatası yapana kadar profesyonel bir askerdi. Savaş alanında bir subaya çenesini kıracak kadar sert bir yumruk atmıştı. "Herif hıyarın tekiydi," diyerek anlık hatasını savunmuştu Hector'a. Müfrezesinin yarısını aptallığı yüzünden kaybetmişti ve sonra da benimle tartışmaya başlamıştı. Paddy eğer yanlış zamanda attığı yumruk yüzünden ordudan atılmasaydı, şu anda muhtemelen kıdemli bir subaydı. Ordunun kaybı Hector'ın ve Crossbow'un kazancı olmuştu. Masada Hector'ın karşısında oturan diğer iki adam Arap'tı. Bu en başta Hazel'ı şaşırtmıştı. Her şeyden önce Hector iflah olmaz bir ırkçı değil miydi? Hazel ona bu seçimin sebebini sorduğunda, "Zorlu bir çatışmada diğerlerinden çok arkamı bu iki adamın kollamasını tercih ederim," demişti Hector. "Irkının diğer temsilcileri gibi bunlar da çok iyi birer savaşçı ve tilki gibi kurnazlar. Elbette birer haydut gibi düşünebilirler ve konuşabilirler. Bakıldığında da birer hayduta benzerler. Bir tilki yakalamak için tilki gibi düşünmek gerekir," demişti bir zamanlar birisi bana. "Birlikte iyi bir ekip oluşturuyoruz. Zor anlarda ben İsa'ya, onlar da Allah'a dua ediyorlar. Böylece her bakımdan emniyette oluyoruz." Tarık Hakim, Hector'ın Irak'taki birliğine yerel rehber ve tercüman olarak katılmıştı. Daha ilk gün pusuya düşürülüp çarpışarak kurtulduklarında birbirlerine ısınmışlardı. Yol kenarına bomba konduğu o korkunç günde de Hector'ın yanındaydı. Hector yol kenarına bombayı koyan ve bir intihar cihazı yerleştirir gibi görünen 3 Arap isyancıya ateş açtığında, Tarık ateşiyle Hector'ı korumuş ve Araplardan birini de öldürmüştü. Hector görevinden istifa ettiğinde Tarık yanına gelip, "Sen benim babamsın, sen nereye gidersen ben de oraya gelirim," demişti. "Ne diyebilirim ki?" demişti Hector. "Nereye gideceğimi bilmiyorum ama eşyanı topla ve gel benimle." Hector'ın karşısındaki diğer Arap Utman Waddah'tı. "Utman Utman'dır," demişti Hector Hazel'a. "Onun yerini kimse alamaz. Kendime güvendiğim kadar güvenirim ona." Hazel, Hector'ın 4 adamı anlatışını hatırlayarak gülümsedi. O zaman bu sözleri fazlasıyla abartılı bulmuştu. Ama şimdi bu operasyon odasında onları masanın etrafında fikirlerini tartışırken izleyince, bu değerlendirmeyi yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünmüştü. Azınlığımız, bizim mutlu azınlığımız, garip bir şekilde Hector'ı kıskanmıştı. Dipnot, azınlığımız bizim mutlu azınlığımız. Shakespeare'in 5. Henry adlı eserinde çok sayıdaki düşmana karşı koyan askerlere ait sözler. Birbirine bu denli güçlü bağlarla kenetlenmiş bir topluluğun parçası olmak, günlerini hayatına emanet edebileceğin insanlarla geçirmek harika bir şey olmalıydı. Asla yalnızlık nedir bilmemek. Henry gideli yıllar olmuştu. Bir imparatorluğun başında bile olsa, asık yüzüyle yalnızlık sürekli olarak yanı başındaydı. Dizüstü bilgisayarından yeni bir mesaj geldiğini bildiren sinyal sesi duyuldu. Agatha olmalıydı. Hazel hızla açtı ve bir süre inanmayan gözlerle baktıktan sonra boğulurcasına bir çığlık attı. "Aman Tanrım, bu imkansız." "Nedir o?" diye sordu Hector. "Kayla bana bir mesaj göndermiş." "Sakın açma, Kayla'dan değildir o," diye bağırdı Hector. Ama masanın diğer tarafındaydı ve Hazel'ı durdurmak üzere zamanında yetişememişti. Hazel'ın parmakları klavye üzerinde adeta uçuyordu. Mesajın ekinde bir dosya olduğu uyarısı gelmişti. İndir kutusuna bastı ve ekrana bakmaya başladı. Yüzünden kanı çekilmişti. Sanki bir şey diyecekmiş gibi ağzını açtı. Ama dudaklarından çıkan ses tiz ve acı dolu bir feryat oldu. Hector bir an yana devrilen Hazel'ın sandalyesinden düşeceğini sandı. Omuzlarından yakaladı ve sarstı. "Nedir o? Topla kendini. Tanrı aşkına bir kadın, nedir o?" Hazel ağzını kapayıp Hector'a bakmaya başladı. Sanki onu hayatında ilk kez görüyor gibiydi. Sonra sandalyesinde doğruldu. Duygularını kontrol altına almaya çalışarak derin bir nefes aldı. Hala konuşamıyordu ama bilgisayarı Hector'a uzattı. Ekrandaki görüntüye baktı. İslami giysiler içinde ama yüzü ve saçları görünen genç, güzel bir kızın fotoğrafıydı. İfadesi perişan ve korku doluydu. Elinde tuttuğu gazetenin tarihi okunabiliyordu. Her iki tarafında silahlı ve maskeli adamlar vardı. Arkasındaki duvarda üzerinde Arapça harflerle askeri ve kökten dinci mesajlar yazılmış bir afiş vardı. "Bu o mu?" diye sordu Hector. Cevap vermeyince Hazel'ı hafifçe sarstı. "Bu Kayla mı?" Nefesini toplamak için yutkundu. Sonra fısıltıyla cevap verdi. "O benim bebeğim." Titredi. "Fakat neden bana böyle korkutucu bir fotoğrafını yollasın ki?" "Bunu o yollamadı," dedi Hector sertçe. "Onu kaçıranlar tarafından gönderildi. Bizimle bir iletişim ortamı oluşturuyorlar. Fotoğraf sizin gözünüzü korkutmaya amaçlıyor ama sonunda pazarlığa hazır olduklarını gösteriyor. Fakat bu Kayla'nın cep telefonundan gönderilmiş. Telefonunu ondan almışlardır, en azından sim kartını almışlardır." Hazel'ın sandalyesini çevirip onunla yüz yüze geldi. "Beni dinleyin, bu iyi bir gelişme. Kayla'nın 3 gün önce hayatta olduğunu kesin olarak biliyoruz artık. Elindeki gazetenin tarihine bak." Hazel başıyla onayladı. "Artık onu kaçıranlarla aramızda direkt bir hat var. Onlarla pazarlık edebiliriz. Hatta bağlı olduğu şebekeden yola çıkarak gönderilen mesajın kaynağını bile bulabiliriz." Dizüstünü masanın diğer tarafında olan David'e uzattı. "Bilgisayar delisi olan sensin Dave. Bu mesajla ilgili ne bulabilirsin bakalım? Hangi ülkeden gönderildiğini anlayabilir misin?" "Elbette." Imbiss bilgisayarı inceledi. "Biraz zaman alabilir fakat bir mahkeme emriyle sunucu hizmeti sağlayan şirket hangi şebekelerinden gönderildiğini bildirmek zorunda bırakılabilir." Bilgisayarı Hector'a geri verdi. "Fakat boşuna zaman kaybetmiş olabiliriz." "Neden olsun ki Dave?" "Fotoğraf 3 gün önce çekilmiş. Varsayalım ki Kahire'de çekilmiş olsun. Sim kartını bir kurye ile örneğin Roma'ya göndermek için ellerinde istedikleri kadar çok zaman var. Orada birisi bize mesajı yolladıktan sonra sim kartı yine kurye ile esas olana geri yollayabilir." "Rezalet." "Rezalet gerçekten," diye ona katıldı David. "Eğer bu insanlarla iletişimi sürdüreceksek, onlardan gelecek her mesajın farklı ülkelerden gönderileceğinden emin olabilirsin. Bugün İtalya, gelecek hafta Venezuela." Hector bunu biraz düşünüp Hazel'a döndü. "Kayla'nın BlackBerry hesabının durumu nedir? Bir fikrin var mı?" Kredisi biterse canavar onu doldurmaz. Bu onlar için çok tehlikeli olur. Birkaç dolar yüzünden iletişim kanalının kapanmasına izin veremeyiz. Cape Town'da olduğumuz sırada Keira'nın hesabına 2000 dolar yatırmıştım. Bu parayla bir yıl konuşabilirsin, diye fikrini açıkladı Hector. Bu kadın söz konusu olduğunda hiçbir şeyin yarım olması mümkün değil, diye düşünüp içinden güldü. Beni aramamak için hiçbir bahanesi olsun istemedim, dedi Hazel, kendisini haklı çıkarmaya çalışarak. Mükemmel. O halde bu numarayı kullanmaya devam etmelerinden emin olmak istiyoruz. Hemen yapmanız gereken şey onlara bir cevap yazmak. Onlardan gelecek mesajları beklediğimizi anlamalarını sağlamalıyız. Şimdi yapın lütfen Bayan Bennick. Başıyla onaylayan Hazel klavyesini kullanarak bir cevap yazdı ve bitirince okuması için Hector'a gösterdi. Beyler, göndereceğiniz mesajları bekliyorum. Bu zaman zarfında lütfen ona bir zarar vermeyin. Hayır, dedi Hector kesin bir şekilde. Hitap kısmını çıkarın. Beyler, kim onlar ki? Hem hiçbir işe yaramaz. Ona zarar vermeyin ricasını da çıkarın. Sadece bekliyorum demek yeter. Hepsi bu. Hazel başıyla onayladı ve değişikliği yaparak yine Hector'a gösterdi. Güzel, yollayın şimdi, dedi Hector. Sonra adamlarına döndü. Herkes dışarı lütfen. Bundan sonra bilmeniz gereken kadar ilkesi geçerlidir. Hepsi anladılar. İçlerinden biri yakalanacak ve işkence görecek olursa zaten bilmediği bir şeyi söylemesi de mümkün olmayacaktı. Sırayla odadan çıkmaya başladılar. Tarık, Utman, siz kalın lütfen. İki Arap yeniden masaya dönerek sandalyelerine oturdular. Hazel kendisini daha fazla tutamadı. Cross diye atıldı. Yapabileceğimiz başka bir şey yok mu? Tanrım, onu nerede tuttuklarını nasıl öğreneceğiz? Son bir saattir tartıştığımız şey buydu zaten, diye hatırlattı Hector. Canavarın tek bir zayıf tarafı varsa, o da konuşmayı ve zaferlerinin propagandasını yapmayı sevmesi. Hazel başını salladı. Hiçbir şey anlamadım. Nereyi dinleyeceğini bilirsen, böbürlenmelerinin yankıları kulağına gelebilir. Nereyi dinleyeceğini biliyor musun? Hayır, ama Utman ve Tarık biliyor, diye cevapladı. Onları gizli göreve gönderiyorum. Doğdukları ve yerel halkla bağlantılarının en güçlü olduğu topraklara gidecekler. Tarık Puntland'e, Utman da Irak'a gidecek. Bir iz bulana kadar ortalığı koklayacaklar. Keyla'yı başka bir yerde saklıyor olsalar bile bu ikisi nerede olduğunu bulabilir. Bu onlar için son derece tehlikeli bir görev değil mi? Tamamen kendi başlarına olacaklar ve sen onları koruyacak durumda olmayacaksın. Durumu çok hafife alıyorsunuz, Bayan Bennick. Evet, ölümcül bir risk alıyorlar, fakat onları öldürmek oldukça zordur. Bugüne kadar çok imkansız şartlarda sağ kalmayı başardılar. Hazel iki araba baktı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kızım için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Siz çok ama çok cesur insanlarsınız. Daha fazla övmeyin sakın, diye araya girdi Hector. Kendi yetenekleriyle ilgili zaten yeteri kadar abartılı fikirleri var. Bir dahaki sefere ya zam isteyecekler ya da en az bunun kadar saçma başka bir talepleri olacak. Hazel dışında herkes gülmeye başladı ve gerilim biraz azaldı. Onlar çok belirgin bir ipucuyla geri dönünceye kadar biz oyunu burada oynayacağız. Bu arada nerede tuttuklarını kesin olarak öğreneceğimiz zaman geldiğinde gidip onu kurtarmak için tüm hazırlıklarımızı yapacağız. Zara Hava Yolları her gün Sidi Rizik'ten Ebu Zara'nın başkenti Aş Alman'a Fokker F-27 Friendship tipi çift jumbo turbojet bir yolcu uçağı kaldırıyordu. Ertesi sabah Utman ve Tarık çalışanların arasına karışmışlar, biniş kartı alma işlemleri için bekliyorlardı. Her ikisi de yerel kıyafetler içindeydiler. Başkente vardıklarında birbirlerinden ayrıldılar. Tarık Somali'nin Mogadişu kentine giden uçağa, Utman da ondan bir saat sonra Bağdat uçağına binmişti. Yüzleri seçilmeyen Arapların arasında kaybolmuşlardı. Bir sonraki sabah Hector, Hazel'ı aradığında onu küçük şirket yemekhanesinde kahvaltısını yaparken buldu. Başına dikildiğinde bir kase tahıl gevreği ve bir fincan şekersiz ve sütsüz kahveyi görünce bu kadar formda olması boşuna değil diye düşünmeden edemedi. Günaydın Bayan Bennet, umarım iyi uyumuşsunuzdur. Şakacılığın üstünde galiba Cross, tabii ki iyi uyumadı. Uzun bir gün olacak, herhangi bir gelişme olmasını beklemiyorum. Adamlardan birkaçıyla büyük gösteri öncesi biraz paraşüt talimi yapmaya gideceğim. Bazıları bir yıldan fazla zamandır atlayış yapmadı. Biraz paslarını atmaları lazım. Benim için de paraşütüm var mı? Diye sordu Hazel. Hector duraksadı. Endişelerinden uzaklaşmak için kendilerini izlemek isteyebileceğini düşünmüştü. Ama kendileriyle atlamak isteyeceğini hiç aklına getirmemişti. Ne kadar deneyimi olduğunu merak etti. Daha önce paraşütle atladınız galiba diye usturuplu bir şekilde sordu. Kocam bayılırdı ve beni de peşinde sürüklerdi. Birçok defa Norveç fiyortlarından base atlayışı yapmıştık. Dipnot base. Sabit platform ya da zeminlerden yapılan çok alçak irtifa atlayışları. İngilizce B, building, bina, A, antena, anten kuleleri, S, spans, köprüler ve E, earth, yeryüzü. Uçurumlar sözcüklerinin baş harflerinden türetilmiştir. Hector, Hazel'a bakı kalmıştı. Bundan ötesi yok, diye kabullendi Hector. Bir dağdan 500 metrelik bir uçuruma atlamaktan daha aşırı bir şey olamaz. Ya, sen de fiyortları denedin mi? Diye merakla sordu. Ben cesurum ancak çılgın değilim. Başını salladı ve ekledi. Size hayranlıkla selamlıyorum Bayan Bennet. Ve bu sabah bizimle atlamanızdan onur duyarım. Hector, Paddy O'Quinn ve David Imbiss de aralarında olmak üzere en iyi 15 adamını bir araya toplamıştı. Helikopterden üçer atlayış yaptılar. İlki 3000 metre, ikinci ve üçüncüsü paraşütün açılmasına ancak yetecek kadar mesafe bırakacak şekilde 120 metre yükseklikten olmuştu. Son iki atlayış tekniği paraşütçünün havada en korunmasız olduğu sırada yerde bekleyen düşman kuvvetlerine çok az vuruş imkanı tanıyordu. Üçüncü atlayıştan sonra adamların tamamı Hazel'a belirgin bir hayranlık ve saygı karışımıyla bakmaya başlamıştı. Paddy O'Quinn bile hayranlığını gizleyememişti. Bir kum tepesinin kenarında oturup salamlı sandviçlerini yediler ve büyük bir termostan aldıkları kahvelerini içtiler. Ardından Hector eski bir kamyon lastiğini kumulun tepesinden aşağı yuvarladı. Lastik hoplaya zıplaya aşağıya doğru inerken, hepsi Hector'ın lastiğe monte ettiği karton hedefe nişan alarak sırayla ateş ettiler. En son Hazel ateş etmişti. Hector'ın silahını almış, doluluğunu ve dengesini ustalıkla kontrol ettikten sonra atış noktasına gelmiş, av tüfeğiyle keklik avlar gibi ateş etmişti. Dave kumulun dibindeki lastiği aldı ve hepsi etrafında toplanıp karton hedefin üzerindeki kurşun deliklerine bakmaya başladılar. Kimseden pek bir ses çıkmamıştı. ''Neden bu kadar şaşırdınız ki?'' diye eğlendi Hector. ''Dünya çapında bir sporcu o. Son derece rekabetçi ve bir leoparın göz-el koordinasyonuna sahip olması gayet doğal.'' Sonra masumca sordu. ''Durun tahmin edeyim Bayan Bennet. Kocanız atıcılığa bayılırdı ve sizi de peşinden sürükledi. Böyle oldu değil mi?'' Bu sözleri kahkahaları izledi. Bir süre sonra Hazel de onlara katılmak zorunda hissetti kendini. Kayla'nın kayboluşundan beri ilk kez gülüyordu. Çok rahatlatıcıydı. Felç eden ıstırabın bir kısmının ruhundan dışarı atıldığını hissetmişti. Kahkahalar kesilmeden Hector ellerini çırptı ve adamlarına seslendi. ''Tamam beyler ve hanımlar. Buradan terminale 10 kilometre var. Sona kalan içkileri ısmarlar.'' Kumlu zemin koşuyu zorlu hale getiriyordu. Terminali çevreleyen dikenli tellerin arasındaki kapıdan geçtiklerinde Hector, Hazel'ın birkaç adım gerisindeydi. Kuvvetli ve düzgün adımlarla koşuyordu ama gömleğinin arkasından ter akıyordu. Hector sırıttı. ''Hanımefendinin bu akşam uyumakta güçlük çekeceğini hiç sanmıyorum.'' diye düşündü. bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. David Imbiz. D-A-V-I-D I-M-B-I-S-S Paddy O'Quinn. P-A-D-D-Y O-Q-U-I-N-N Ash Alma. A-S-H-T-R A-L-M-A-N Fokker F-27 Friendship F-O-K-K-E-R F-T-R-27 F-R-I-E-N-D-S-H-I-P